Ayrım 3, sayfa 16. Çocukluğumuz arkadaş. Arkadaş alan çocukluğumuzdu, biz değil. O zamanlar henüz yüzümde can vermiyordu kadınlar. Küçüktüm. Gençliğini gücendikleri yaşlarından ayıklamaya çalışan emekli tayfasının anıları başlarında Amerika gibi üşüşen evlenememiş kadınların küçüğü. Ben o zamanlar bütün günahlardan muaf olacak kadar küçüktüm. Bazı çocuklar ülke sorunlarının o sihirli elleri kendilerine dokunmadan uyuyamazlar. O anlarda hiçbir şeye yeterince inanç kalmaz. Günler kayıplara karışır. Kömür alıp borcunuzu yaza bırakmanın yoksulluk alameti olduğunu anlayamayacak kadar küçüktüm. O zamanlar henüz ormanda ağlarken bulduğum palyaçoları teselli etmeye başlamamıştım. Eşikte kendi gölgemle adımıza para bastırmaz, dağınıklıktan uzak bir günle karşılaşmayayım diye sabahlamazdım. Arkadaş belediğim birçok yaşıtımla aslında çocukluğumuzun arkadaş olduğunu yıllar sonra fark ettim. Arkadaşlığa sadece devlete, ölüme ve aşka inanmayanlar inanırlar. Arkadaş olmak fazla yatak bulundurmaktır mesela evinde. Bir zenneyi canlandırma rolünü ondan önce oynamak istemektir. Sadece onun parmaklarına sığacak kadar büyümektir. Evimizin önündeki o koca düzlüğü hatırlayınca aklıma Oğuz ilişir. Firkete ile tutturulmuş bir kurdele gibi ne arsayı Oğuz'dan ne de Oğuz'u belediye imarını hayatında bir kez duymamış arsadan ayrı tutarım. Bir köşesine itinayla dut ağacı yerleştirilmiş arsa, her sabah nasıl benim şöhretim olduysa, Oğuz da hem okulun hem mahallenin hem de dokunsan kırılacak çıt kırılım kızların gözdesi olan çipçirkin bir oğlandı. Oğuz, iyi olan her şeyde birinci olmak için vardı. Ben en değerli sonunculuğa gönül verenlerin arasında hatırı sayılır bir makama sahiptim. Bütün baş edilmemiş çocuklar gibi evde ne zaman ondan bahsedilse ama ile başlayan sözler söyler, öğretmenlerin onu kayırdığını ısrarla savunur, siz onu bilmezsiniz diyerek kuşkulanmalarımı sağlayacak akla ziyan ifadelerde bulunurdum. Aslında Oğuz iyi çocuktu. Ne öğretmenlerin kayırdığı vardı ne de öğretmenler tarafından kayırılmaya ihtiyacı. Üstelik benim ne kadar uslanmaya ihtiyacım varsa Oğuz'un da o kadar yaramazlığa. Düşünün ki tarlanın ortasına taştan kaleler kurup futbol oynadığımızda asla direnmeden kaleye geçer, yediği goller sonrasında tüm azarlanmaları başı önde dinlerdi. Tamam, çok usluydu, iyiydi, çalışkandı ama her maçta golleri yiyen yine biz oluyorduk. 2 yaş büyüktü benden. Onunla arkadaş olmam aramızdaki mesafelerin kaybolmasıyla başlamıştı. Ben ona bakarak ders çalışır olmuş, bakkala gönderildiğimde itiraz etmekten vazgeçmiştim. Oğuz'u taklit ediyordum ve evdekiler benim bu batılı hallerimden oldukça memnunlardı. Koca bir yılı birlikte geçirdik Oğuz'la. Karnedeki kırık sayım ilk dönem 2'ye düşmüş, ikinci dönem 100 geçmiştim sınıfı. Oğuz ise en çok benim alkışlarımla okul birinciliği beratını almıştı. Okulu birinci bitirdiği gibi marifin düzenlediği bütün sınavları başarıyla geçerek Anadolu Fen ve Meslek Lisesi sınavlarının hepsini kazanmıştı. Bütün imtihanları 2 yıl sonra ben de kazanmak için ant içmiştim. Hayatımdaki birçok şey düzene girmeye başlamıştı. Girdiği bütün sınavlarda başarılı olan Oğuz ne şehirdeki fen lisesine ne meslek lisesinin elektronik bölümüne ne de kalsa baş tacı olmaya devam edilecek okulumuzun lise kısmına devam etti. Bir gün kasabanın postanesine mektup geldi. Oğuz askeri okul imtihanlarına davet ediliyordu. Bütün tereddütlere, ailesinin karmaşık duygularına, üniformanın uğursuzluk getireceğine olan ortak inanca rağmen Oğuz askeri okul imtihanlarına girdi, kazandı. Ne yalan söyleyeyim, kıskanmış, üzülmüş, çok da hırslanmıştım. Benimle vedalaşırken 2 sene sonra sen de gel mutlaka diyordu bana. Onu otobüs terminalinde uğurlarken cebine koyduğum pusulada söz veren bir hasedin yemini yazılıydı. Oysa benim sözüm işgal günlerinde bir ülkeyi yenilgiye uğratan düşmanların sözlerine benzeyecekti. Masada unutulan. Oğuz, 3 sene sonra üniformasıyla kasabaya geldiğinde bana gönderdiği mektupları ve verdiğim sözleri tutamamanın mahcubiyetini cebime koyarak yanına koştum. Boyu uzamış, külah almış, daha bir yakışıklı olmuştu. Ağzından dökülen her cümleyi bir hafızama kazıyor, konuşmasına birazcık ara verse devam etmesi için üsteliyordum. Askeri okulun karşısında bulunan yurdun kızlarıyla camdan cama yazışmalarını anlatırken Onlara bakmaması, cevap vermemesi için öğüt dahi vermeye başlamıştım. Bu 3 sene sonra fark ettiğim şey, Oğuz'un aşık olsa bile sakız çiğnemenin normal bir durum olduğunu kabul etmesiydi. Halbuki bir insan hem aşık olup hem de sakız çiğneyemez. Aşıkken sakız çiğnenmez. Aradan yaklaşık 10 sene geçmişti. Tarihi köprüler Haçlı seferlerinde yıkılırken artık yeni arkadaşlarımla birlikte cephanelik yapma telaşına düşüyor, bitkisel ilaçlara olan inançsızlığımı jenerik haline getirip izliyordum. Kurallarını hiçbir zaman anlayamadığım tenis maçlarında yüzü bana dönük oyuncudan taraf oluyordum. Benim gövdeme vuran rüzgar artık başka bir şehre aitti. Oğuz'un ise sivri burunlu kundura giymeyi sevmesinden endişe ediyordum. Bana göre ucu sivri kundura giyen erkeklerden uzak durmak gerek. Onlar ki ucu sivri çizme giyen kadınlarla aynı saftadır ve kötü insanlardır. Çünkü insan Paris'te de yaşasa, yazları kendi memleketine gitmek ister. Şehir merkezinin zabıtalara meydan okuyan velveleli meydanında genç bir adamın yere çömelerek tezgahını sıkılarak düzeltmesi dikkatimi çekmişti. Çin malı oldukları, çıkardıkları garip ve korkutucu seslerden anlaşılan oyuncakları yan yana diziyordu. Çin malı dedim de hani bir bisiklet var kaldırımlarda gezinip duran. O bisikletin çıkardığı ses sizin de rüyanıza bir kabus gibi girmiyor mu? Tezgahın sahibi Oğuz'muş. Göz göre göre geldiğimiz an bütün su terazileri yanlış tarafta toplanmaya başlamıştı. İşte o an tezgahlar bir sergi alanı olmaktan çıktı. Oyuncaklar bir sevince benziyordu. Çin bizim kalabalığımıza asla erişemeyecekti. İnsanoğlu ankesörlü telefonlardan iPhone'a geçiş yapmasına rağmen sığınacağımız tek bir köşe kalmıştı. Arkadaşımız çocukluk. Oğuz meslekten ihraç edilmiş. Askeri okulda öğrenciyken karşı yurtta utanarak el salladığı kızlardan biri kusurlarını örtecek bir yalanlık hal bile bırakmamış. O anlattıkça içime düşen şu cümleyi tekrar edip dururken buldum kendimi. Keşke biraz korksaydın o gavurun kızını böyle fazla sevmekten. Yer İzmir. Gitmek asfalttan çok önce vardı. Tut ki yanlış bir çağdayız. Ve kravatlar evlerimize dönerken yırtılıp parçalanmayı yine de hak ediyor. Kendinden yaşça büyük insanların arasında kendini daha mutlu hissedenlere rastlamışsınızdır. Bu insanlar uğrayamadıkları senelerin ağırlığının altında kaldıklarından onlarla birlikteyken oturmaları, kalkmaları, gülmeleri değişir. Oturup kalkarken kendine daha çok güvenir, espri yaparken daha çok düşüncesizce laf öbeliğine soyunurlar. Çünkü hayat onların otağında bütün endamıyla her gün başka bir cumhuriyet ilan eder. Otobüste yer vermesi gerektiğinde genç, kahkaha attığında usu durması hatırlatılan bir yaşta gazetede çalışmaya başladım. Patronun çalıştığım servisteki herkese banknot gözüyle bakmasından olsa gerek, servisten sorumlu yöneticimiz de bize kazandırdığımız dövizler kadar hassasiyet gösteriyordu. Biliyorsunuz, döviz bu ülkede karaya vuran balinalar gibidir. Sokaktan geçerken tüm insanların gözünün ucuyla baktığı ama ele geçirilince övgüler dizilen bir mahalle dilberi. Her ayın sonunda mütemadimizin yaptığımız ciroları hazırlarken bize birer Japon yapıştırıcısı muamelesi yapması akşam tabi tutulacağımız çetin imtihandan muaf olmasından ötürüydü. Mütemadimiz kendine dahi demeden önce müdüre günaydın derdi. Bir çocuk gibi yürümeyi, aksanlı konuşmayı, yemek yerken gömleği nasıl çorba döküldüğünü bile müdüründen öğrenen kişi elbette imtihana tabi tutulamazdı. O gazetede en çok şunu öğrendim. Kendini iktidarlara koşulsuz teslim edenler, asıl masalar bile itibarları her gün çarmıha gerilir. Evim gazeteye oldukça uzaktı. Çalışmak ve para kazanmaktan çok beni işe bağlayan heves bu uzaklıktı zaten. Her sabah apartmanda inerken benim odamın ışığı yanardı. Yüzümü serinleten geceyle yeryüzünü aydınlatan sabahın birine sarıldığı bir esnada pencereye koşardım. Çünkü pencerenin bir tarafında ben, öteki tarafında koca bir dirilişi hatırlatan sessizlik olurdu. İşte o sessizlik, yola koyulduğum zaman tıklım tıklım dolu otobüslerin içindeki alışılmış uyur gezerliğimden iz bırakmazdı. Bugün batacak mı diye her sabah korkuyla bindiğim kıvrak suların yolcuları sürükleyeceği akıbetini asla düşünmezdim. Yol boyunca insanları seyretmekten büyük keyif alırdım. Köşeye sızmış şehrin asıl gediklikleri, gün yüzüyle yeni tanışmış şaşkın ve haritası meçhul adamlar, yüzüne vuran gün sayısı bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar azalan insanlar. Her sabah hiç eksilmeden yerinde duran bu görüntüler, yeni başlayan gün gibi diri, heyecanlı, dumanı üstünde olmama sebep oluyordu. Bu manzarada gördüğüm ne varsa beni düşündüren şey, bunca uğraş neden sorusuydu. Oysa ben bu koşuşturmanın içinde adımı durduk yere saçlarını kazıtanların arasına yazdıranlardan biriydim. Trafik polisleri ağlayarak bana da kendilerine de ceza yazarlardı. Özlemekten haberi olmayan gazetenin para basan servisinde ne yapsam kendimi asla oraya ait hissedemedim. Zaman geçiyordu. Çoğu kez masamda oturup yapılan telefon görüşmelerime kulak kabartırdım. Gazetenin çağcısına selam vermekten imtina edenlerin, telefonda konuştukları insanlar karşısında döktükleri sütün ağırlığını hesaplamaktan zihnim bulanırdı. Çalışanların içinde mesleğin tahsilini gören sadece bendim. Zaten o yaşta benim gazeteye kabul edilmemin yegane sebebi gördüğüm eğitimdi. Yaptıkları çoğu işin adını bile telaffuz edemeyen mesai arkadaşlarımın birer şehirli gibi davranmalarını başlarda anlayamamıştım. Sonra anladım. Birileri ölse de arkalarından beddua etsek diye hayal kuranların içinde yerim ancak kendi sancağımdı. Onların arasında uzun süre kahramanlığa soyundum. Yanlış bulsam bile onların söylediği her sözü söylemek, yaptıkları hareketi yapmak için çaba gösteriyordum. Bunları yaptıkça daha başarılı oluyor, ay sonunda oturduğumuz sandalyelerde dizlerimiz eşitleniyor, bir yandan da saçmalayanlardan korkan bu insanların içinde kendimi kaybediyordum. İnsanlar saçmalamayanlardan kesinlikle korkmalı. Saçmalayanlardan değil. Bulunması en zor olan şey insanın kendini kaybetmesidir. Bir gün bunu fark ettim. İşte o vakit ne temassız dostlukların, ne daha güvenli oturduğum sandalyelerin, ne de daha gösterişli mağazalardan aldığım ayakkabıların yakayı ele vermediğini anlamıştım. Bir tarafım gitme vaktinin geldiğini söylerken fısıldayan tarafıma şu soruyu soruyordum. Nereye ve nasıl? Bu çağrı içime işlediğinde vakti daha fazla uzatmamam gerektiğini anlamış, çalınan kendimi bulmak için sığındığım, heybetli hayallerimi canlı hale getirecek bir çıkışın yolunu nihayet bulmuştum. Yeni bir gitmek. Yaşadığım şehirle anlaşmamı bozup sineması kırık sandalyelerle dolu olan başka bir kentle nikah tazeliyordum. Şehirlerin ve kentlerin başka yerler olduğunu bana gideceğim yer öğretecekti. Dullara nikah kıyılırken nikah salonu kendine yakışan heyecandan uzaktır. Benimki de öyleydi sanırım. Gitmenin asfalttan önce yaratıldığını artık biliyordum. Sandım ki başka şehirler daha yaşanılır, çöpleri daha alımlı. Gezecek ve gübre yüklü kamyonları asla vilayet konaklarına yanaştırmayacaktım. Başka şehirlere, başka mahallelere gittim. Başka sokaklarda bütün kapı numaralarını ezberledim. Yüzü daha önce tanıştıklarıma benzemeyen insanlarla oturup kalktım. Jeton seslerini unuturken kaçırdığım başka gerçekler vardı. Onları görmeye çalıştım. Hayatın iki yakasını bir araya getirmekte güçlük çekenler, ne kadar çok insan tanırsa tanısın, başlarından ne kadar çok hadise geçerse geçsin, ancak bir kabahat alimi oluveriyorlar. Ne yapsa kabahatli sayılacak suçlu bir zevce gibi. Ayrım sonu, sayfa 23.